Merhaba, yine bir podcast'le beraberiz. Michael Gullion, Dünyayı Değiştiren 5 Denklem adlı kitabı hakkında konuşacağız. Yine önceki podcast'lerimden dinleyenler bilir. Önce kitaptan aldığım not kısmını, yani kitaptan bir parçayı okuyorum. Daha sonra onun üzerine konuşuyoruz. Bu yine bu şekilde devam edecek. Kitap hakkında genel bir izlenimi başta söylemek isterim size. Kitap matematiksel denklemleri açıp da matematik gibi anlatarak boğmuyor. Hiçbir şekilde yani çok nadiren 3-5 tane gördüm ben denklem üzerine konuştuğunu ve denklem yazdığını. Onun haricinde normal denklemleri bulan bilim insanlarının hayatları ve nasıl denklemin bulunduğu detayını size veriyor bu kitapta. Ve benim hoşuma gitti. Güzel ve sürükleyici bir kitap. Hem anlatım yönünden, yani hem bulan kişinin hayatı yönünden, hem de nasıl bulunduğuna dair detaylarla beraber gayet güzel okunabilir bir kitap olmuş. Biliyorsunuz bazı kitaplar bilimle alakalı olanlar, özellikle fizik ve uzayla alakalı olanlar biraz matematiksel oluyor ve zorluyor bizim gibi insanları. Özellikle kendim için konuşabilirim. Ben bir bilim insanı değilim sonuçta, ama bilime merakım olduğu için böyle paylaşımlar yapıyorum size. Hem kitabı okuyorum bazen, bazen ilginç gördüğüm konuları okuduktan sonra araştırıp sizlere paylaşıyorum. Böyle gidiyoruz aslında. Bu kitapta da hemen başlayacağım. Yani benim aldığım, dediğim gibi, yani böyle can alıcı noktalar diye tespit edebildiğim kitaptaki güzel yerleri almaya çalışıyorum. Tabii ki öncelikle şunu da söylemek isterim. Benim paylaştığım bütün kitapları okumanızı tavsiye ederim. Detayıyla beraber kitapların içerisinde var. Ben yine okuduktan sonra ve ekstra bu kitaplar haricinde edindiğim bilgilerle size karışık bir şekilde podcast'i hazırlıyorum. Evet, hemen başlayalım isterseniz, uzatmayalım daha fazla. 1665 yazında Histeri ve Ölüm İngiltere'nin dar sokaklarında dolaşırken 22 yaşındaki Newton günlerini bahçede dolaşarak ileride kalkülüs olarak adlandırılacak yeni bir matematik dalının ayrıntılarını çözmekle uğraşarak geçiriyordu. Her şeyden önemlisi de annesi artık çiftçi olması için başının etini yemiyordu ve o da yalnızlığın tadını çıkarıyordu. Bir gün hava o kadar güzeldi ve Newton düşüncelerine o kadar dalmıştı ki saatin geç olduğunu fark etmedi. Bahçe yalnızca batmaya başlayan bir yaz güneşinin sunacağı yumuşak altın sarısı bir ışıkla yıkanırken güzel bir kızıllığa büründü. Yakındaki bir ağaçtan ansızın düşen bir elmanın çıkardığı ses dalgın genç adamı yerinden sıçrattı. Ard arda gelen düşüncelere daldığı birkaç dakika içerisinde devasa görünen dolunayın ucu da doğu ufkunda kendini göstermeye başlamıştı. Dakikalar içerisinde genç Newton'ın doymak bilmez merakı elmayı ve ayı kemirmeye başladı. Neden elmalar yeryüzüne eğimle değil de dik düşüyordu? Peki ya elma çok daha yüksekten, 1 kilometreden, 100 kilometreden veya ayın olduğu yükseklikten düşmeye başlasaydı yine de dünyaya düşer miydi? Bu durumda acaba ayda dünyanın bu kuvvetli çekimi hissetmiyor muydu? Hissediyorsa bu onun semavi alemde gezegenlerimizden apayrı olarak var olduğuna dair yaygın inanışın tersine ayın dünyanın etkisine maruz kaldığı anlamına gelmiyor muydu? Bu yaygın inanışlara ters düşen düşüncelere dalan Newton, sabahın erken saatlerine kadar azimle düşünmeye devam etti. Eğer ay dünyanın çekim kuvvetini hissedebiliyorsa, o halde neden elma gibi o da yere düşmüyordu? Hiç şüphesiz diye tahmin yürüttü. Ayı dünyadan uzağa iten Huygens'in merkez kaç kuvvetiydi. Eğer bu merkez kaç kuvveti ve dünyanın çekim kuvveti birbirine denkse, o zaman belki de bu ayın süresiz olarak yörüngede kalmasını açıklayabilirdi. parlak ay ışığı altında oturan Newton düşüncelere dalmıştı. Öyle ki cırcır böceklerinin ve yakınındaki küçük göletteki kurbağaların sesleri yükselirken, genç adam günün birinde olağanüstü evrensel yer çekimi denklemini oluşturmasının yolunu açacak olan bazı fikirlerini ve hesaplamalarını hızla not etmeye başladı. Dünyanın o gece olup bitenleri öğrenmesi 20 yıldan fazla bir zaman alacaktı. Newton'ın sonuçlarını mükemmelleştirmesi ve yayınlaması bir hayli zaman almış olsa da günü geldiğinde gökyüzü sanki 1 milyon tane elma dimdik yere düşmüş de gürlemiş gibi kuvvetli bir sesle yere düşecekti. Evet, bu kısımda aldığım not da Newton'ın hayatından kısa bir kesit aslında bu. Özellikle almışım. İlk denklem Newton'la başlıyor kitapta. Ve şunu söyleyebilirim, ben Newton'ın hayat hikayesini, biyografisini tam detaylı okumamıştım. Sadece belli başlı okuduğum kitaplarda kısa kısa değinilen hayat hikayesi vardı. Burada da tabii ki kısa kısa değiniliyor. Ama burada bir detay gözüme çarptı. Onu da size bahsetmek isterim. Newton'ın annesiyle olan diyaloğunu ben hiç rast gelmemiştim. Annesi biraz baskı kurup Newton'ı evden itiyor vesaire. Yani farklı iş yapmasını istiyor. Daha sonra bir maddi açıdan sıkıntıya düşüyorlar. Ve yolları ayrılıyor. Bir süre sonra Newton aslında kitabın Newton'la alakalı bölümünün sonlarına doğru sırf kendini annesine ve ailesine göstermek için bu tarz bilimde ilerleme kaydettiğini bahsediyor. Ve en son annesi ölüm döşeğindeyken yanına gidiyor. Ve ona aslında hiç sevmiyor gibi gözüküyor başlarda ama aslında çok sevgi duyduğunu ve ona karşı sevgisini dile getiriyor başında. Ölmesine yakın 3-5 gün boyunca başında kalıyor ve o sevgiyi, o sıcaklığı ancak ölümüne yakın hissedebiliyor. Newton zaten kişi olarak da biraz yalnız bir karakter. Daha öncesinde okul döneminde yaşadığı bazı okul arkadaşlarıyla alakalı sıkıntıları dile getirilmiş kitapta. Akabinde denklemin nasıl oluştuğu, nasıl bugünlere ulaştığı gibi kısımlara da yer verilmiş. Ben hoşuma giden bir bölümdü aslında bu. Newton'ı çok fazla araştıramamıştım ama yani daha doğrusu illaki biraz bilgim vardı bu bahsettiklerimin dışında ve elma hikayesinin aslında başına değil, burada da bahsedildiği gibi sadece önünde bir yere düşüyor. O anda bu düşüncelere dalıyor. Kafasına düşme gibi bir terim, yani bir anlatım yok ya da öyle bir durumu olmamış. Gerçeği bu şekilde olmuş. Yazarımız da buna değinmiş durumda. Yine Newton'la devam ediyoruz ikinci bölümde. Yine okuyacağım, akabinde üzerine konuşuruz. Newton sıcak bir akşam vakti bahçede gezinirken ay 14 yıl önceki gibi yükselmeye başladı. Burada eski şu önceki okuduğum bölüme atıflanıyor. Newton o zamanlar ayın neden yüksek bir ağaçtan yere düşen bir elma gibi yeryüzüne düşmediğini göstermek için yaptığı bir hesaplamayı hatırladı. Düşmedi diye düşünmüştü. Çünkü dünyanın kütle çekim kuvvetine karşı ayın da kendi merkezkaç kuvveti vardı. Newton ergen bir delikanlıyken bunu çember olup dönme kuvveti olarak adlandırdığını hatırlayınca kendi kendine gülmeden edemedi. Artık büyümüştü. Şimdi aynı durumu daha ziyade merkeze bağlı bir ipin ucundan tutup dönen bir adam şeklinde hayal etme eğilimindeydi. İpi gergin tutan şey şiddeti 3 şeye bağlı olarak değişen merkezkaç kuvvetiydi. Birincisi kütleye bağlıydı. Etrafında döndürülen iri bir yetişkin ipi küçük bir çocuğa göre daha fazla gererdi. İkinci olarak ipin uzunluğuna bağlıydı. Çok uzun bir ip kısa bir ipten daha büyük bir etki yaratırdı. İpin ucunda daha büyük bir çember üzerinde dönen kişi elbette ki başını çok daha fazla döndüren bir deneyim yaşardı. Son olarak ise hıza bağlıydı. Adam merkezin etrafında ne kadar hızlı döndürülürse ipe o kadar büyük bir gerilim uygulardı ve merkezden dışa doğru itiliyormuş hissi de o derece fazla olurdu. Burada biraz merkez kanç kuvveti ve denklemi ile alakalı bilgi de vermiş yazarımız. Ama ben o kısmını sadece okuyacağım yine. Matematiksel bir ifadeyle kişinin kütlesi m, ipin uzunluğu d ve bir tur süresi de t olarak kabul edildiğinde kişinin hissettiği merkez kaç kuvveti şu basit denklemle gösterilebilirdi. Merkez kaç kuvvet eşittir sabit çarpı m çarpı d bölü t2. Açıkça ifade etmek gerekirse çok kısa bir sürede uzun bir ipin ucunda hızla döndürülen büyük kütleli biri veya bir cisim büyük bir merkez kaç kuvveti oluşturuyordu. Yani büyük bir kuvvet büyük miktarda bir m'in yine büyük miktarda bir d ile çarpılıp küçük miktarda bir t'nin karesine bölünmesiyle elde edilebilirdi. Tam tersi olarak da uzun bir sürede kısa ipin ucunda yavaş yavaş döndürülen hafif biri veya bir cisim küçük bir merkez kaç kuvveti oluşturuyordu. Yani küçük bir kuvvet küçük miktarda bir m'in yine küçük miktarda bir d ile çarpılıp büyük miktarda t'nin karesine bölünmesi neticesinde ortaya çıkıyordu. Bahçe gece sakinlerinin sesleriyle oldukça rahatlayan Newton, geçmişe dönüp aklının bu denklemdeki t2'yi nasıl kaçırmış olduğunu düşündü. Onu daha önce nerede gördüğünü ilk başta hatırlayamadı ancak sonradan aklına geldi. 100 sene önce Kepler, gezegenlerin aşağıdaki basit yasaya uyan yörüngelerini takip ederek Güneş'in etrafını döndüğünü savunmuştu. T2 eşittir sabit çarpı d küp. Evet, burada merkez kaç kuvvetinin nasıl tespit edildiği Newton tarafından not olarak almışım kitap içerisinden. Burada değinmek istediğim şu. Tekrardan Newton'un aslında katkısı çok büyük. Yani ne açıdan derseniz kütle çekim kuvveti, işte şu an uzaydaki seyahat edebilen birçok cihazın nasıl seyahat ettiği ve hangi bilgiyle seyahat ettiğini bilmek bile Newton'a olan saygıyı göstermemizi gerektiriyor gibi düşünüyorum ben. Tabii ki Albert Einstein de ayrı, orayı şimdi atlamayalım. Newton tabii ki çok büyük bir bilim insanı, Einstein de aynı şekilde. Elbette ki her ikisinin de yanlışları olabilir ama yaptıkları ve neslimize hediye ettikleri aslında bizi şu an önümüzdeki teknolojilerin birçoğuna sahip hale getirdi bizi. Newton'un yaşamı biraz yani yeri gelip kendi düzeyindeki bilim insanı Robert Huxley'di galiba. Huxley'di. Onunla olan çekişmesi ya da yani nereden geldiği kısmındaki olan anlatım, yani biyografisi gerçekten ilgi çekici. Ben bu kitaptan sonra da Newton'un biyografisini ele alan bir kitap bulabilirsem Newton'a ait de bir biyografi paylaşmak isterim sizlerle. İlgimi çekti. Yani geçmişte çocukken yaşadığı, özellikle okul çağında işte kendisine yumruk atan, döven arkadaş çevresi ona aslında o dövmenin etkisi Newton'da farklı bir yöne sevk ediyor hayatında. Yani şu an bulduğumuz bilim insanı ya da duyduğumuz ya da okuduğumuz bilim insanı aslında bu tarz kötü olayların itmesiyle bu seviyelere gelmiş. Çok şaşırmıştım okuduğumda. Biyografisini ne dediğim gibi eğer bulabilirsem kitaplarda mutlaka ele alırım. Devam edelim çok fazla uzatmadan. Kısa bir süre sonra dünya Neil Armstrong'un Ay'a ilk defa ayak basışını izlerken aynı NASA mühendisleri bu kez bir sevinç çığlıkları atıyordu. "Benim için küçük," dedi Armstrong, "ama insanlık için dev bir adım." Kuşkusuz Newton da hayatta olsaydı, bulduğu denklemden böylesine muhteşem bir fayda yaratan bu kadınların ve erkeklerin yanına sevinç çığlıkları atardı. Bu devrim niteliğinde bir denklemle mümkün olabilen tarihi bir andı. Az önce bahsettiğim gibi yani Newton'un asıl değeri burada çıkıyor meydana. Üstelik babasının ölümünden sonra doğan Wallstroplu bir çocuğa uzun zaman hasretini çektiği bir aile sevgisini hayatının son yıllarında nihayet keşfeden bir adam olarak ona yaraşır şekilde kendi ölümünden sonra verilen onurlandırmaydı bu. Newton evrensel kütle çekimi denklemini bulduktan sonra Kraliyet Derneği'nin başkanlığına seçildi. Parlamento üyeliğine atandı. Şövalyelik unvanını İngiltere'nin son sevami hükümdarı 2. James'in Kraliçe Anne'nin elinden aldı. O günlerde Sir Isaac aristokrasiyle haşır neşirdi ve Londra'daki gösterişli dairesinde yüksek sosyeteden misafirlerini ağırlıyordu. Hiç evlenmemişti. Catherine Barton isimli yeğeni ev sahibesi gibi davranıyordu. Bu kızın güzelliği ve zekası büyük Fransız düşünürü ve yazarı François Marie Voltaire'in bile büyülemişti. Birkaç istisna dışında bütün dünya Newton'un ailesi haline gelmişti. Newton, Robert Hooke'u kelimenin tam anlamıyla yerin dibine geçirdikten sonra, bu arada ben Huxley demişim, yanılmışım, Robert Hooke'muş bu kişi. Kalkülüsün keşfinde hak iddia eden Alman matematikçi Gottfried Wilhelm Leibniz ile topyekün bir kavgaya girişti. Ayrıca o dönemlerde Newton en ünlü denklemi ve onun hayret verici sonuçları üzerinde derinlemesine düşünmüş ve şunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Semavi alem fenomeni kütle çekim kuvvetiyle açıkladık ancak kuvvetin nedenini saptayamadık. Nihayetinde Newton her şeyin sorumlusunun Tanrı olduğu konusunda ısrarcıydı. İçtenlikle şuna inanmaktaydı. Güneş, gezegenler ve kuyruklu yıldızların bu en güzel sistemi işleyişini sadece zeki ve güçlü bir varlığın bilgisi ve hakimiyetiyle devam ettirebilir. Newton, Aristoteles'in Tanrı'yı dünyadan ayrı semavi bir aleme sıkıştıran fikrinin hatalı olduğu sonucuna ulaşmıştı. Ve şimdi mükemmel bir alemin kütle çekimiyle bozulması nedeniyle genç çağdaşlarının Tanrı'nın evrenden aforoz edildiği zannına kapılmaları da aynı şekilde hatalıydı. Aksine Yaradan, söz konusu bir elma ve dünya da olsa yarattığı her şeyin en ufak bir zerresinde bile daima var olmuştu. Vardı ve var olacaktı. O ölümsüz ve sonsuzdur. Her şeye gücü yeter ve her şeyi bilir, diye ifade etmişti giderek yaşlanmakta olan ünlü doğa filozofu. Ezeli ve ebedi olandır. Varlığı sonsuzluktan sonsuzluğa uzanır. Newton 20 Mart 1727 sabahının ilk ışıklarıyla öldü. Fatih William tacı aldı, devraldıktan sonra tahta çıkan neredeyse tüm İngiliz hükümdarlarının ve sadece çok ünlü şahısların kabul edebildiği Westminster Manastırı mezarlığına defnedildi. Tabutu soyluların omzunda taşınmıştı. Üç dük, İki kont ve Lordlar Kamarası Başkanı. Evet, Newton'un ölümüne gelmiş olduk kitapta da. Tabii ki arada bazı bilgiler var. Okuduğunuz zaman görebilirsiniz. Ben detayına girmiyorum burada. Ama Newton'un biyografisiyle alakalı çeşitli böyle detay bilgileri ele almış yazarımız. Newton gerçekten değeri hak eden ünlü bilim insanlarından birisi. Şahsen bu kitaptan sonra benim de biyografisiyle alakalı bir kitap bulma isteğimi uyandırdı. Sizlerle de belki ilerleyen dönemde bulabilirsem mutlaka bu şekilde podcast şeklinde paylaşırım. Evet, devam edelim yeni bir bölüm. Biz insanlar her zaman katı haldeki toprağın üzerinde yaşarız. Ancak varlığımızı akışkanlara borçluyuz. İçecek suyumuz olmazsa günler içinde ölürüz. Daha da önemlisi, soluyacak hava olmazsa dakikalar içinde can veririz. Ne mutlu ki su ve hava dünyada bol miktarda bulunuyor. Aslında en başından beri yaklaşık 4 milyon yıllık türümüzün yaşamını sürdürmesini sağlayacak kadar bol su ve hava her zaman var oldu. Ancak ne yazık ki biz her zaman bugünkü kadar becerikli ve bir şekilde bu değerli kaynaklardan istifade edemedik. Örneğin mağaraları oyan göçebe atalarımız kendi bölgelerindeki coğrafi yapının insafındaydı. Gittikleri her yerde yüksek dağların dorukları dışında hava boldu. Ancak insanların hayatı göç yolları boyunca içilebilir doğal su kaynakları bulup bulamayacaklarına bağlıydı. Bizden önceki kuşaklar şehirler kurmaya başladıkça daha çok nehir kenarlarına yerleştiler ve sürekli akan suyu evlerine ve ekili arazilerine taşımak için yollar aradılar. Mısır medeniyeti diye yazmıştır bir zamanlar Herodot. Nil'in bir armağanıdır. Mühendisler dünyadaki büyük nehirlerin azgın sularını kontrol altına alacak barajlar, kanallar ve su kemerleri inşa etmeye 5000 yıl önce başladı. Ancak sadece sezgi ve deneme yanılma yoluyla ilerliyorlardı. Daha 2000 yıl öncesinde Aristoteles bile suyun hareketini açıklayan bilimsel kuralları çözememişti. Katı cisimleri incelemek suya kıyasla daha kolaydı. Çünkü katılar en azından bir arada durabiliyorlardı. Örneğin bir taşa kürekle vurulduğunda tüm parçalar izleyecekleri yolun tanımlanmasını nispeten daha da kolaylaştıracak bir şekilde birlikte hareket ediyordu. Ancak aynı kürekle suya vurulduğunda su sayısız damlacıktan oluşan bir sağanağa dönüşerek her yöne sıçrıyordu. Hayati öneme sahip bu akışkanın birlikte hareket etmeme niteliği pek çok kişinin zihninde onu tutarsızlaştırmıştı. Aristoteles'in akışkanlara dair ortaya çıkardığı yegane anlamlı sonuç, yoğunluklarıyla ya da aslında onun seyreklik olarak adlandırdığı yoğunluklarının zıttıyla ilgiliydi. Aristoteles, hava sudan iki kat daha seyrekse diye yazmıştı. Cismin suda kat ettiği mesafenin aynısını havada kat etmesi, sudakinin yarısı kadar zaman gerektirecektir. Yani havada hareket etmek, suda hareket etmekten iki kat daha kolaydı. Aristoteles'in iddiası mantıklıydı, ancak nihayetinde yanlış olduğu ispatlandı. Örneğin, havada giden bir uçağın gövdesinin karşılaştığı direnç, suda ilerleyen benzer şekildeki bir denizaltının karşılaştığı direncin yarısına eşit değildi. Bir akışkanın yoğunluğu ile hareketli cisimler karşısındaki direnci arasındaki ilişki bundan çok daha karmaşıktı. Burada konu aslında hidrodinamik ve basınç hakkında. Yani bunun keşfiyle alakalı konu. Ama buradaki anlatım tabii ki ta önceden başlatılmış. Asıl kişimiz Daniel Bernoulli bu bölümdeki ama şu an burada Aristoteles ile başlıyor. Devamını anlatıyor. Daniel Bernoulli arada hem biyografi şeklinde hem de anlatarak aktarıyor burada. Okumanızı tavsiye ederim. Benim aldığım notlar dediğim gibi kısa kısa notlar, arada böyle konuşarak aldığım için, daha çok size konuşarak anlattığım için maalesef bu şekilde devam ediyorum. Çünkü benim niyetim size kitabı komple okumak değil, tamamen kitabı okumanızı sağlatmak aslında. Çünkü neden? Her kitabı okumanız hem size bir şeyler katıyor, hem de yani dünya görüşünüzü değiştiriyor, kültürünüzü arttırıyor, çeşitli böyle faydaları oluyor sizlere. Eğer sizi burada bu podcast'i dinlerken kitaba yönlendirebiliyorsam ben amacıma ulaşmış sayıyorum kendimi. O yüzden böyle kitapları da paylaşarak podcast şeklinde sizinle hem kendi görüşlerimi hem kitap hakkındaki yazılan böyle önemli notları size iletmiş oluyorum. Devam edelim yine ayrı bir bölüm. Wilbur ve Orville Wright kardeşler Ohio'nun Dayton şehrinde bir bisiklet dükkanı işletiyorlardı. Bisiklet tamiri ve imalatı yaparak geçiniyorlardı. Yıllar içinde edindikleri mekanik uzmanlıklarını benzinle çalışan bir uçak yapmak için ortaya koydular. Yeni uçan makinalarını inşa ettikten sonra onu test etmek için bölgedeki güçlü ve sürekli deniz rüzgarları nedeniyle Kitty Hawk yakınlarını seçtiler. Tıpkı o efsanedeki Wayland gibi rüzgara karşı kolayca havalanabilirsiniz prensibini benimsiyorlardı. 17 Aralık 1903, sabah saat 10.35'te gömleği rüzgarda bir bayrak gibi dalgalanan endişeli Orville makineye yaklaştı. Dar pilot koltuğuna sıkışarak oturdu ve kardeşinin motoru çalıştırmasını işaret etti. Bir an içinde kumlar üzerinde sürüklenip göğe yükselmişti. Sahil boyunca uçuyordu. Kumandaları ile boğuşarak her an dağılıverecek gibi duran uçağı 12 saniye havada tuttu. İşte Orville hem kendisini hem de kardeşini tarih kitaplarına geçirmeyi bu kadar kısa bir süre içinde başardı. İnsan tarafından kontrol edilen ve kendi gücünü sağlayan bir uçak ilk kez kayda değer bir süre boyunca havada kalmıştı. Yolculuk sadece 12 saniye sürmüş olsa da olaya yerden tanıklık eden Wilbur şöyle diyecekti. Uçuş çağa nihayet geldi. Tarih aradan geçen onca asrın ardından bunun mümkün olamayacağını söyleyenleri yalancı çıkarmıştı. Ayrıca böylece kanıtlanmış olan büyük bir gerçek de vardı. Kader bizi sık sık şaşırtsa da biz de onu şaşırtabilir durumdaydık. Bununla birlikte bir uçağın nasıl olup da uçabildiğini hala anlamamıştık. Göğü fethetmekten hala çok uzaktık. Wright kardeşlerin başarısına rağmen nasıl ateş yakılacağını bilmeyip de bir yıldırımın sebep olduğu ateşleri kullanan insanlar gibiydik. Ancak 1871 itibariyle bilim insanları kanatların aerodinamik niteliklerini incelemek üzere rüzgar tünelleri inşa etmeye başlamıştı. Havanın içlerinden geçtiği geniş çaplı borular olan rüzgar tünelleri aslında Bernoulli'nin içlerinden hızla su akan borularını anımsatıyorlardı. Tipik olarak mühendisler rüzgar tünellerinin içine minyatür uçak modelleri yerleştirip ardından hava akımlarını gözle görünür kılmak için içeriye bir miktar metal tozu atıyorlardı. Burada da nehirlerdeki akıntıları incelemek amacıyla nehire tohum atan Leonardo da Vinci'yi taklit ediyorlardı. Bu mühendislerden biri Rus mühendis Nikolay Zhukovski'ydi. Nikolay Rusların M.Ö. 906'da İstanbul kuşatması esnasında Rumları korkutmak için kullandığı dev süvariler biçimindeki uçurtmaların hikayesini 6 yaşında dinlediğinde onlara aşık olmuştu. Delikanlı olduğunda ise babasının yolundan giderek bir askeri mühendis olmak istemişti. Ancak kader yine oyununu oynayacak ve Nikolay Zhukovski en nihayetinde kendisiyle hiçbir bağı olmayan ve hiç tanımadığı birinin yolundan gidecekti. Daniel Bernoulli. Evet, burada Daniel Bernoulli'nin nelere sebep olduğunu, nerelere başlangıç attığını duymuş oluyoruz. Daniel Bernoulli de yine saygı duyulacak bilim insanlarından birisi. Burada bir kısımda olsa onun da hayatından bahsedilmiş. Ne katkı sunduğu bahsedilmiş. Onları yine kitap içerisinden okuyabilirsiniz. Başta da söylediğim gibi basınçla alakalı ve hemen bakayım bir saniye. Hidrodinamikti galiba. Aerodinamik miydi? Net söyleyeyim size de yanlış olmasın. Evet, hidrodinamik basınç yasası. Daniel Bernoulli. Ben daha burada ilk defa ismini duydum ama okuduktan sonra gerçekten değerli bir bilim insanı olduğunu görebiliyorsunuz buradan. Evet, yeni bir bölüme geçelim. Çok böyle uzun tutmak istemiyorum. Benim podcastlerim ne kadar böyle uğraşsam da bir saat civarına yaklaşıyor genelde. Kısa tutmak istediğim podcastleri de böyle uzatmış oluyorum bir şekilde. Yeni bir bölüme geçiyoruz. Daniel Bernoulli'nin tabii ki kitapta daha fazla bölüm kısmı var. Oraları okursunuz. Şimdi Faraday'a geçeceğiz ve Michael Faraday'ın hayatımıza kattığı denkleme ve bizim için geliştirdiği şeylere bakacağız. Tabii benim aldığım yine kısa not üzerinden size açıklamaya çalışacağım. Çünkü tümünü açıklamak gibi bir imkanım maalesef yok. Elektrik akımı manyetizma oluşturuyordu. ve Faraday bu kuvvetin pusulanın iğnesini hep aynı yönde saptırdığını fark etti. Pusulanın bir masanın üzerinde yere paralel durduğu ve yerden tavana doğru bir elektrik akımı olduğu varsayıldığında iğnesi daima saat yönünün tersine doğru bir miktar hareket ediyordu. Asla saat yönünde değil. Faraday bunun ne anlama geldiğini henüz anlayamamıştı. Ancak elektrik ve manyetizmanın tarihi üzerine tamamladığı makalesini Annals of Philosophy adlı dergiye gönderdikten sonra bu sorunu çözmeye başladı. Odaklandıkça zihninde Oersted'in ilk deneyini açıklayan bir resim belirmeye başladı. Tıpkı yukarı doğru yükselen sıcak hava akımının bazen hortuma dönüşmesi gibi diye fikir yürüttü Faraday. Yukarı yönde akan elektrik de çevresinde pekala sarmal, manyetik rüzgarlar oluşturabilir ve yakınlardaki bir pusulanın iğnesini bir miktar döndürebilirdi. Faraday bunun tahminden öteye henüz geçemediğini ancak test edilebilir olduğunu düşündü. Eğer bir elektrik akımı gerçekten de manyetik bir hortum yaratıyorsa, o zaman onun dalga halindeki rüzgarları yakındaki herhangi bir manyetik cismi Oersted'in pusula iğnesinde olanın aksine sürekli döndürebilmeliydi. Mesele bu düzeni nasıl yaratacağıydı. Faraday aletleriyle geceli gündüzlü haftalarca uğraştıktan sonra Eylül ayının başlarında cevabı buldu. İlk önce çubuk şeklinde bir mıknatıs aldı ve bir ucunu aşağıya doğru büktü. Mıknatıs çubuğu bu haliyle cıva dolu bir kaba yerleştirdiğinde cıvanın içinde küçük bir şamandıra gibi diklemesine sabit durabiliyordu. Sonrasında cıva havuzunun merkezine dikine olacak şekilde bir tel yerleştirdi ve elektrik akımını onun üzerinden aşağıdan yukarıya doğru iletti. Sonuçta oldukça önemli bir durum ortaya çıktı. Mıknatıs şamandıra, telin çevresindeki sanki görünmez bir hortuma saat yönünün tersine bir akıma kapılmış gibi görünüyordu. Bu tek deneyle Faraday muhteşem bir şekilde bir taşla iki kuşu vurmuştu. Manyetik hortum teorisini doğrulamış ve süreç içerisinde dünyanın ilk elektrik motorunu icat etmişti. Gelecek yıllarda mühendisler Faraday'ın bu basit ve garip mekanizmasını geliştirecek ve hali hazırda endüstri devriminin itici gücü olan buharlı makinelerin yerini alacak elektrik motorlarını tasarlayacaklardı. Ancak bundan sadece bir asır sonrasında çeşitli şekillerde ve boyutlarda ortaya çıktıklarında bile her elektrik motoru ilk kez İngiliz işçi sınıfından gelme bu üstün zekalı çocuğun fark ettiği hortum benzeri manyetik kuvvet alanı tarafından döndürülecekti. Evet, burada Faraday'ın bu 5 denklem arasındaki katkısını duymuş olduk. Michael Faraday yine ilginç bilim insanlarından birisi ve alaylı arkadaşlar. Yani direkt bir bilim insanı değil ya da bir eğitim, aşırı bir eğitim almış birisi değil. Alaylı yetişmiş birisi ve aslında katkısının ne kadar iyi ve yani ne kadar o bilgiyle yapabildiğini görmek insana böyle bir heyecan katıyor. Yani şöyle düşünün, normal insanlar da yani sizler de belki ileride farklı şeylere katkılar sunabilirsiniz. Michael Faraday'ın yaptığı, aslında burada hikayesini de biraz okuduğum için, yani çok detaylı değil aslında, bir biyografi şeklinde değil buradaki hikayeleri, ama yani Michael Faraday'ın da ne kadar böyle emek verip de o şeyleri yarattığını okuyabiliyorsunuz ve size de bir nevi şevk yaratıyor. Yani ben de yapabilirim bunu dedirtebiliyor hikayesi. O yüzden yani bilim insanı alaylı olmuş ya da bilim yapmak isteyen insanların çok okumuş olması değil, aslında bir nevi zekasının da burada ön plana çıktığını görebiliyoruz. Michael Faraday buna örneklerden birisi. Evet, devam edelim, yine yeni bir bölüme geç. Bu sefer Rudolf Clausius termodinamiğin ikinci yasasının olduğu bölümdeyiz. Bakalım hangi kısmını ben size not almışım, onu bir görelim. Bütün evrende sadece iki çeşit süreç bulunur. Tersinir süreçler sonuçların geri alınabilir olduğu süreçlerdir. Tıpkı satın alınan bir şeyin iade edilip verilen paranın tamamının geri alınabilmesi ya da sinema filminin durdurulup geri sarılarak oynatabilmesi gibi. Tersinemez süreçler ise sonuçlarının geri çevrilmesi olanaksız olan süreçlerdir. Tıpkı onarılamayacak hasarlar veren korkunç hakaretler ya da zamanın bedenimizdeki kaçınılmaz hasarları gibi, yani yaşlanma gibi. Tersiniz süreçler mükemmel bir şekilde tersine çevrilebildiklerinden önce ileri ve sonra geri şeklinde sonsuza dek sürebilirler. Gerçekten de devir daim makineleri teoride yorulmak bilmeyen bir bisikletçi sanki durmadan aşağı yukarı pedal çeviriyormuş gibi tersinir mekanizmalarla çalıştırılırlar. Buna karşın tersinmez süreçler fanidir. Bunlar meydana gelirlerken giderilemez bir bozulma, tıpkı sırasıyla akı karıştırılmış bir yumurta ya da çürümüş bir domates gibi oluşur. Fazla detaya girmeden anlatmak gerekirse bu tip şeyler yaşlanır ve daima ölümle ve yıkımla neticelenir. Mark Twain'in bir zamanlar 80 yaşında doğup yavaş yavaş 18 yaşımıza gelebilseydik hayat sonsuz bir mutluluk olurdu demişti. Hakikaten düşündüğümüzde öyle olurdu. Bu doğru olabilir, ancak yaşam kaçınılmaz ve kesin olarak tersinemez bir süreçtir. Başladığı andan itibaren dünya üzerindeki zamanı daima geçmişten bugüne ve oradan da geleceğe doğru akacaktır. Yaşam asla aksi yönde akmamıştır. Gel gelelim 17. yüzyıl doğa filozofu Isaac Newton biraz da şaşkınlıkla evrenin genel özelliklerinin geri döndürülebilir göründüğünü kaydetmişti. Yokuş yukarı veya yokuş aşağı yuvarlanan cisimler bir o yana bir bu yana sallanan sarkaç, dışa doğru patlayan ve içe doğru çöken şeyler, özetle tek yönlü davranan her doğal süreç için tam ters şekilde davranan başka bir doğal süreç var gibi duruyordu. O halde evren varlığını sonsuza kadar sürdürecek kozmik boyutta bir devir daim makinesi olabilir miydi? 18. yüzyılın büyük bir bölümünde doğa filozofları bu soruya sağduyu ve Yahudi Hristiyan inançlarıyla örtüşen olumlu ve bilimsel bir cevap bulma çabasındaydılar. Sonu olan bir evren hayal etmek onlar için çok zordu. Daha da kötüsü, ebedi ve değişmez olan yaratıcının bizzat kendisinin de bunun bir parçası olduğu düşünüldüğünde bu dine hakaret demekti. Evet, aslında nereden nereye geldiğimiz kısmını da burada duymuş oluyoruz. Yani maalesef inanç konusunu bilimle karıştığı anda işler çığırından çıkıyor. Bir taraf biliyorsunuz ki tamamen bu süreçleri yaratıcıya, yani Tanrı'ya bağlıyor. Bir taraf ise Tanrı kısmını devre dışı bırakıp bilimle ne olduğunu anlatmaya çalışıyor. Ve tabii ki aradaki çelişkileri, bu iki görüşün arasında çelişki yarattığından kavgalar çıkıyor. O yüzden yani geçmişte de, Orta Çağ'da ya da geçmiş yüzyıllarda maalesef dinin baskısı, yani bu inançların baskısı diyeyim. Çünkü bütün dinlerde bu tarz bir durum oluşmuş. İnançların baskısı bilimin ilerlemesine bir nevi ket atmış gibi düşünebiliriz burada. Ama şu da var. Dönüp baktığımızda belli inançlara sahip, buna Newton da dahil, belli bir inanca sahip Hristiyan bir kültürde yetişmiş kendisi. İnançlı bilim insanlarının da aslında gelişimimize çok büyük katkıları olduğunu görebiliyoruz burada. Neyse, inanç konusu ayrı bir konu arkadaşlar. Ben çok içine girmek istemem. Hemen devam edelim. Clausius'un bölümündeydik biliyorsunuz. Ve termodinamiğin ikinci yasası ve bir bölüm daha okuyalım. Bununla alakalı not almışım. Belki daha bir tane daha olabilir. Belki de başka bölüme geçiyoruz. Geçtiğimizde yine bilgi veririm size. Clausius, taşlar ve insanların madde denen tek bir olgunun iki türü olduğunu öne sürer gibiydi. Bu düşünme şekline göre Taşlarla insanlar temelde aynıydı. 1 kilo taş, 1 kilo insan etiyle değiştirilebilirdi. Ve bu evrenin toplam ağırlığında değişikliğe yol açmazdı. Clausius bu kadarıyla da kalmadı. Maddenin deri, ahşap, metal gibi pek çok çeşidinin bulunması gibi enerji denen kapsamlı olgunun da pek çok çeşidinin bulunduğunu söyledi. Isı, termal enerji ve ışın yani mekanik enerji, yanı sıra güneş enerjisi, elektrik enerjisi ve akustik enerji bunlardan sadece birkaçıydı. Clausius'a göre Joule'un enteresan deneyinde elektrik enerjisi ısı enerjisine çevriliyordu. Başka bir deyişle tel ısındıkça karşılık olarak üzerinden akan elektrik eşit oranda yavaşlıyordu. Genel bir ifadeyle herhangi bir enerji çeşidinin birimi evrenin toplam enerjisini etkilemeksizin başka herhangi bir enerji birimine dönüşebiliyordu. Bu yeni yaklaşım enerjinin korunumu yasası olarak adlandırıldı. Bu yaklaşımının öne sürdüğüne göre enerji yaratılamaz ve yok edilemez. Sadece bir çeşidinden diğerine dönüştürülebilirdi. Clausius'a göre yaşamın gerçek sabiti evrenin toplam enerjisinden başka bir şey değildir. Gerçekte değişen tek şey farklı türdeki enerjilerin karışımıydı. Clausius'un parlak fikrinin matematiğin şifreli diliyle ifadesi sözlü ifadeden daha kısa bir şekilde özetlenebiliyordu. Evrenin toplam enerjisi için E ve D'deki net değişim için Yunan alfabesindeki delta simgesi kullanıldığında enerjinin korunum yasası şu denkleme indirgenebiliyordu. Delta evren eşittir sıfır. Yani evrenin toplam enerjisindeki net değişim her zaman sıfırdır. Çünkü toplam enerjisi daima sabittir. Clausius'un fikri kalorik teorisinin sonunun geldiği anlamına geliyordu. Çünkü yok edilemeyen ısı değil, enerji olduğunu söylüyordu. Bu benzersiz yeni fikir 5. ısı teorisinin yolunu açtı. Isı, evrenin toplam enerjisinde bir etki olmaksızın herhangi bir zamanda bir diğerine dönüşebilen pek çok enerji türünden sadece biridir. Gözdeleri olan kalorik teorisinin yerini alması için önerilen bu teori, William Thomson ve diğer bilim insanlarını endişelendirirse de içleri bir konuda rahattı. Bu da yeni teori benimsense bile Carnot'un değerli kuralını saf dışı bırakmayacak, sadece onun bir yeni bir yorumunu ortaya koymuş olacaktı. Genç Clausius'a göre Carnot ilkesinin ortaya koyduğu bir makinenin ideal gücünün yalnızca kazanı ile radyatörü arasındaki sıcaklık farkı tarafından belirlendiği fikri doğruydu. Ancak Carnot'un ısı makineleri ile değirmen çarkı arasında yaptığı kıyas doğru değildi. Evet, burada Clausius'un katkısına bakmış olduk. Hem de denklemini ele almış olduk. Delta evren eşittir sıfır, yani evren sabit değer taşıyor enerji yönünden. Bunu dile getirmeye çalışıyor. Ve katkısının da aslında bugün termodinamiğin ikinci yasası olarak bayağı net bir şekilde görebiliyoruz. Yani her bilim insanı aslında bir tuğla bırakıyor bizim gelişimimiz için. Bir nevi evrendeki evimiz gibi düşünün bunu. Evrendeki evimize bir tuğla atıp evimizi oluşturuyorlar. Bu tuğla eninde sonunda en son noktaya ulaşır. Ama biz ne kadarını görürüz, o tuğlada ne kadarlık kısmını ilerletmiş oluruz, o da ayrı bir konu diyebilirim. Evet, yine bir bölümle devam edelim. Hemen bölümü açayım arkadaşlar. Yani son bir iki bölüm daha kaldı. Ondan sonra bitireceğiz. Kelimelerle ifade etmek gerekirse evrenin toplam entropisindeki net değişim her zaman için sıfırdan büyüktür. Yani herhangi bir anda varlığın Strom ve Drang'ı evrende her zaman bir önceki ana göre daha fazla entropi yaratıyor ve pozitif entropi değişimi negatif entropi değişiminden daima fazla oluyordu. Clausius efkarla derin düşüncelere daldı. Bir an için entropinin korunumu yasasını keşfettiğini düşünmüştü. Ancak bu yasa sadece kusursuz bir evren, yani ideal makinelerle, devir daim makinalarıyla dolu, yaşlanmayarak sonsuza dek süren şeylerin olduğu bir evren için mümkün olabilirdi. Bu hayali evrende entropide tıpkı enerji gibi bir sabitti. Ne yazık ki Clausius içinde yaşadığımız evrenin böyle olmadığını keder içinde de olsa görmüştü. Bizim evrenimiz gerek vücudumuzdaki hücreler gibi canlı ve küçücük, gerekse uzayda dönüp duran galaksiler gibi cansız ve büyük olsun, kusurlu makinalarla doluydu. Bizimki enerjinin korunduğu ancak tam verimlilikle kullanılmasının mümkün kılınmadığı bir evrendi. Ve üstelik en gizemli yasa olan entropinin korunmaması yasası ise adaletsiz bir şekilde yönetiliyordu. Clausius yine de bütünüyle başarısız olmamıştı. Bulduğu iki yasa birbirleriyle uyumlu olmasalar dahi uzun zamandır araştırılmakta olan ısının tek yönlü davranışı meselesinin entropinin tek yönlü davranışını gösteren yasayla açıkladığını keşfetmiş olmaktan dolayı mutluydu. Gerçekten de Clausius'un yeni yasası evrende her şeyin neden fani olduğunu açıklayan ilk yasaydı. Bu dikkat çekici entropi yasası evrenin bir kumarhaneye benzediğini ortaya koymuştu. Entropi paraydı, makinalar ise birer kumarbazdı. Hemen devam ediyorum arkadaşlar. Evet, not yerimi bulamadım tam. Clausius'un entropinin korunmaması yasası bu kumarhanedeki pozitif para değişiminin daima negatif para değişiminden daha fazla miktarda gerçekleştiğini söylüyordu. Başka bir deyişle kumarhanenin kazancı her daim zararından fazlaydı. Her zaman kâr ediyordu ki bu da ona ayakta tutuyordu. Bir kumarhanenin kazanmasının tek yolu da kumarbazların zarar etmesiydi. Eğer kumarbazlar her şeylerini kaybederlerse kumarhane de sonsuza değin kapanırdı. Clausius'un bu yasasına göre evrende tıpkı bir kumarhane gibi tüm makinelerin yok olması pahasına var olmaya devam ediyordu. Evren kâr etmeyi sürdürdüğü ve pozitif entropi değişimleri negatif entropi değişimlerine üstün geldiği sürece ayakta duracaktı. Makinelerin her şeylerini kaybettikleri gün geldiğinde, pozitif entropi değişimleri sona erdiğinde evren de sonsuza dek yok olacaktı. Evet, Clausius'un aslında konusu biraz derin bir konu arkadaşlar. Neden derin? Onu da hemen kısaca açıklamaya çalışayım. Evrenin sonuyla alakalı bir durum bu. Evrenin sonuna ait 4-5 tane büyük teori vardır. İşte büyük yırtılma, büyük çöküş, büyük soğuma gibi böyle değişik teoriler var. Yani ben kanalımda da birçoğuna yer vermiştim. Dinleyebilirsiniz. Yani evren sonlu mu sonsuz mu sorusu bile hala muallakta. Yani tam anlamıyla sonsuz mu yoksa sonlu mu kısmı bile ilginç bir muallak yaratıyor. Ne açıdan diyeceksiniz? Eğer sonsuzsa bir şekilde sonsuza gidene kadar yani bu diğer bir büyük yırtılmaydı galiba ya da büyük çöküş olabilir. Büyük çöküşü yaratıyor. Ne açıdan? Bütün galaksiler birbirinden uzaklaşıyor. Haliyle bir süre sonra tamamen yapayalnız bir galaksi olarak kalacaksınız. Işıklar azalacak gökyüzünde. Böyle bir evren düşünün. Diğer türlü sonlu olsa elbet bir şişme duracak ve genleşme duracak. Büyük yırtılma olacak. Yani böyle çok büyük teoriler var. Net cevabı aslında daha tam bulabilmiş değiliz. Evrenin başlangıcını büyük patlamayla olduğunu biliyoruz ama başlangıcına bile tam anlamıyla bakamıyoruz. Clausius'un uğraştığı konu hakikaten zor bir konu. Konuymuş daha doğrusu. Yani Clausius da yaşamış ve ölmüş bir bilim insanı. Değerli bir bilim insanı kendisi de. Evet, devam edelim uzatmadan. 19. yüzyılın geri kalanında Young ve Maxwell'in elektromanyetik ışık dalgası teorisi üstünlük sağladı. Işığın şaşırtıcı davranışları ile ilgili pek çok sorunun yanıtını veren bu teori yeni bir gizemi de beraberinde getirdi. Bu gizemli dalgaların muazzam uzay boşluğunda hareket edebildikleri kesindi. Başka türlü yıldızların ışığı dünyaya nasıl ulaşabilirlerdi ki? Tam aksine ses dalgaları bunu yapamıyordu. Ters çevrilmiş bir cam kavanozun içine konulan saatin sesinin yine de duyulabilmesi çok bilinen bir deneydi. Kavanozun içindeki hava boşaltıldığında ise saatin sesi kısılıyordu. Ses dalgaları saati çevreleyen boşluğu geçemiyordu. Özetle dalgalar içerisinde hareket edilebilecekleri bir madde ortamına ihtiyaç duyuyordu. Ses dalgaları havada, okyanus dalgaları suda, kilim dokuması kilimde yol alıyordu. Peki nasıl oluyordu da ışık dalgaları, elektromanyetik dalgalar uzay boşluğunda hareket ediyordu? Bilim insanları ışık dalgalarının belki de kolayca saptanamayan, görünmeyen, her tarafa yayılmış olan esir adını verdikleri bir şeyin içinde hareket ettiğini öne sürdüler. Esirin kokusu, rengi ve yoğunluğu olmayacaktı. Ancak yine de ışık dalgalarının bir yerden başka bir yere gidebilmelerini mümkün kılacaktı. Ne de güzel denk gelmişti. 1881 yılında Amerikalı fizikçi Albert Michelson ve İngiliz fizikçi Edward Morley, tespit edilemez görünen esiri keşfetme umuduyla bir dizi olağanüstü deneye başladılar. Bu girişim tek bir düşünceye dayanıyordu. Eğer bu görünmez madde gerçekten varsa, dünyanın güneşin etrafındaki 30 bin metre hızla yaptığı dönüş, esir üzerinde bir dalga izi yaratmalıydı. Michelson ve Morley, ışığın hızını iki farklı yönde dalga izi boyunca ve ona dik karşılaştırmayı önerdiler. Bir başka deyişle dünyanın yörünge yönü boyunca hareket eden bir ışık demetiyle buna dik yönde hareket eden bir ikinci ışık demetini karşılaştıracaklardı. Bu görünmez bir hava akımını, mesela bir jet akımını, bir uçağın iki farklı yönündeki hızını gözlemleyerek belirlemeye çalışmak gibiydi. Batıdan doğuya doğru ilerleyen bir uçak için jet akımı, bir kuyruk rüzgarı etkisi yaratıyor ve dolayısıyla uçağın ileri doğru hızı ölçülebilir derecede artıyordu. Diğer yandan kuzeyden güneye doğru uçan bir uçak için jet akımı yan rüzgar etkisi oluşturarak uçağın rotasını doğuya çeviriyor, ancak uçağın ileri yöndeki hızı ölçülebilir oranda değişmiyordu. Michelson ve Morley'in bu mantığı iki ışık demetine de uygulanacak ve birinin diğerinden daha hızlı gitmesi durumunda bir esir izinin esirdeki jet akımının mevcut olduğunu anlayacaklardı. Yoksa rakamlardaki bu tutarsızlığın başka ne gibi bir açıklaması olabilirdi ki? Michelson ve Morley ışık kaynaklarını gösterişli hız ölçerlerinin hava akımlarından etkilenmesinler diye yüksek derecede sızdırmaz ve havası alınmış bir bölmeye yerleştirdiler. Kulağa tuhaf gelse de bir kabın içindeki havanın boşaltılmasına rağmen o kapta hala bilge ve görünmez bir esir olacağına inanıyorlardı. Esir asla ortadan kaldırılamazdı. Sonuç olarak bu iki bilim insanı aletlerinin artık yalnızca havası alınmış bölmede dünyanın güneş çevresindeki dönüşü nedeniyle meydana gelecek olan esir izinden etkilenebileceğini düşünüyordu. Gerekli tüm hazırlıklar tamamlandığında Michelson ve Morley nihayet deneylerini gerçekleştirdi ve her şey yolunda gitti. Sonuç dışında iki bilim insanı hız ölçerin iki ışık demetinin hızları arasında en ufak bir fark bile saptanamadığını gördüler. Büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığıyla yaşadılar. Evet, burada esir maddesinin tespiti ile, yani esirin tespiti ile alakalı uğraşı dile getirmiş oldum sizlere kitapta okuyarak. Michelson ve Morley deneyini ve esirle alakalı detaylı bilgiyi kanalımda ben paylaşmıştım. İki adet video var. Birisi daha kısa olan esirin anlatımı üzerine, biri de esiri daha detaylı anlattığım bir video ve podcast şeklinde. Dinlemenizi tavsiye ederim. Ben kısaca şunu söyleyebilirim bu konu hakkında da. Esin'in aslında benim gözümdeki şu an, hani bu bir teori ya da bir bilimsel bir şey değil, bunu da baştan belirteyim, kendi şahsi düşüncemdir. Esir'in aslında karanlık madde ya da karanlık enerji olabileceğini düşünüyorum ben de. Yani bunun adı esir diyorum ama yani karanlık enerji, karanlık madde de ismi olabilir ama eskiden uğraşılan şeyin bu olma ihtimali bence daha böyle akla yatkın gibi geliyor benim şahsi düşüncem olarak. Evet, bu kısım aslında biraz Einstein'ın da kısmı ama Einstein'a ait not aldım mı almadım mı tam hatırlamıyorum. Zaten bilinen bir bilim insanı olduğu için çok onun bölümüyle alakalı bilgileri alıp da tekrar konumuna düşmek istemedim. Neden derseniz E eşittir MC kare ile ilgili zaten kanalımda da çok fazla bilgi mevcut videolarımda. Tekrar aynı şeyi alıp farklı bir yönle anlatmak çok da mantıklı gelmedi bana. Zaten Einstein'ın kendi hayat hikayesi E eşittir MC kare denkleminin net olgusunu birçok biyografide, birçok belgeselde dile getiriyoruz. Eğer istek olursa, belki yine zaman olursa daha detaylı bilgileriyle de yer veririm. Ama yine bir bu bölümden bir tane Einstein'la alakalı kısmı almışım. Bu da normalde Einstein'ın son zamanıyla alakalı bir kısım. Yine bunu okuyacağım. Okuduktan sonra net bilgi ve son şeylerimizi, son bilgilerimizi gözden geçirir. Ona göre podcast'i de sonlandırırız. Bilim insanlarının gözlemlediği üzere atom altı parçacıklarından birini elinden kaçıran çekirdek, kaçan parçanın ağırlığından daha fazla kütle kaybediyordu. Görünüşe göre radyoaktif partiküller firarlarını çekirdeğin kütlesinden bir miktar çalıp bunu enerjiye dönüştürerek gerçekleştiriyorlardı. Ve bu dönüşüm Einstein'ın denklemlerindekilerine birebir uyuyordu. İnsanlara benzeterek açıklarsak, protonlar birbirlerinden elle tutulur, gözle görülür şekilde tiksinen kardeşler gibiydi. Bu açıdan bakarak toplam kütlelerinin bireysel ağırlıklarına ek olarak aralarındaki bastırılmış gerilimi de içerdiğini söylemek mümkündü. Bu bağlamda kardeşlerden biri ipini kopardığında ailenin geri kalanı kaçağın ağırlığına ek olarak onun payına düşen somut gerginliğin de ağırlığını kaybetmiş oluyordu. Yani bilim insanlarının 1930'lu yıllarda keşfettiği şey, radyoaktivitenin bir yerde ağırlaşmış ve aile düzenini bozulmuş bir çekirdeğin stres atma yolu olduğuydu. Buradan yürüttükleri mantığa göre çekirdek söz gelimi sinir krizi geçirecek kadar büyümüş ve yoğunluk kazanmış ise onu tamamen paramparça edip bunun sonucunda açığa çıkması garanti histerik enerjiyi toplamak basit bir iş olabilirdi. Bu noktada bilim insanları tanımı bu derece iyi yapılmış oyun planlarının onlara bahşettiği enerjilikle dikkatlerini uranyuma çevirmeye başladılar. Peşbilen cevherinden elde edilen uranyum elementi doğada bulunan en büyük atom olma özelliğini gösteriyordu. Çekirdeği dahilinde siniri tepesine çıkmış, alıp başını gitmeye can atan 92 proton vardı. Peki insan ne yapar eder de atom çekirdeği parçalamaya kalkışırdı? Bu iş için uranyumdaki kadar kocaman bir çekirdek söz konusu olduğunda bile imkansız düzeyde küçük silahlar gerekiyor gibiydi. Uranyumun atomun çekirdeği çapının santimetrenin 10 katrilyonunda biri kadar olduğu düşünülürse bu, patlamış mısır tanesi parçalamanın çok ötesinde bir şeydi. Bilim insanları ilk olarak uranyum çekirdeğini bir elektronla vurma teşebbüsünde bulundular. Ancak ufak mermileri bu iş için fazla güçsüz kaldı. Çekirdeği yüksek hızlı bir protonla vurmayı denediler. Ancak bu sefer de çekirdeğin kendi protonlarının uyguladığı itici kuvvet, mermi protonunun çekirdeğe bir etkide bulunacak kadar yaklaşmasına katiyen izin vermedi. Nihayetinde sene 1934'e gelindiğinde Bilim insanları bu iş için nötronu, yani o dönemler elektron ve protona ek olarak varlığı bilinen tek atom altı mermiyi kullanmayı denediler ve de işe yaradı. Elektrik yükü sıfır olan nötron, karşılıklı itişip kakışan proton ailesinin arasında girip onu darmadağın etmeyi başardı. Bu süreç sonunda radyoaktif çekirdekten bilindik ve eski moda yakım işlemiyle elde edilebilecek enerjiden 100 milyarlarca kat daha fazlasını açığa çıkaran bir rahatlama nidası çıkabildi. 30 yılı aşkın bir zaman sonra Einstein'ın denkleminin doğruluğu çarpıcı bir şekilde kanıtlanmıştı. Hatta bu başarı bunun da ötesindeydi. Ateşin bulunmasına dahi denkti. Tarihte ilk kez milyarlarca yıl önceki yaratılışından bu yana atomun çekirdeğinde depolanmış bekleyen enerjiyi serbest kılmanın yolunu bulmuştuk. Evet, benim notlarım buraya kadar. Bu yol ne yol açtı onu da söyleyeyim hemen size. Bu yol atom bombasına yol açtı arkadaşlar. Maalesef Einstein'ın da istediği bir şey değildi bu. Ama maalesef insan atom bombasını Einstein'ın denklemiyle keşfetti arkadaşlar. Daha sonra hidrojen bombası var arkadaşlar. O daha büyük bir sıkıntı atom bombasından da. Hidrojen bombası da insanlığı yok edebilecek bir enerji kuvveti aslında. Nükleer enerjinin ne kadar zararlı olabileceğini bazen insanlık üzerinde denendiğinde görebiliyoruz. Atom bombasının Hiroşima ve Nagasaki'ye atılmasıyla bunun ne büyük bir yıkım yarattığını görebiliyoruz. Bu kitapta da o kısımlara da değinilmiş arkadaşlar. Ben not kısmında size okumadım ama yani Einstein'ın o dönemki Roosevelt'ti galiba yanılmıyorsam ABD başkanını uyarması mektupla keşfinin bunlara yol açtığını daha sonra duyup hüzünlenmesi ve barış harekatı kısmına dönmesi yanılmıyorsam adı neydi? Yani bir deney vardı. Şu anda tam aklıma gelmedi ama atom bombasının Amerika'daki keşfi için Robert Oppenheimer'ın ve yanındaki ekibin atom bombasının Trinity testiyle yapması gibi sonuçlarla bu şekilde atom bombası denenmiş oldu. Daha sonra Nagasaki ve Japonya'daki Hiroşima'ya atılıp insanlar üzerinde test edilmiş oldu. Yani bazı keşifler bu tarz kötü yerlerde kullanılabiliyor maalesef ama bu keşiflerin yapılması lazım ki insanlığın teknolojik olarak bulunduğu yerden daha iyi yerlere gelmesini sağlayabilsin. Bugün baktığımızda insanlık, pardon arkadaşlar, İnsanlık belli bir noktadan sonra bulunduğumuz dünyada yaşayamaz hale gelebilir. Neden? Şu an bile hissettiğimiz küresel ısınma bunu tetikleyebilir. Yine kendi yarattığımız bir yıkım bu. Veya bir asteroid çarpması bizi yok edebilir. Aynı dinozorlarda olduğu gibi, hatta belki daha büyüğünü yapabilir. Veya yani uzaydan gelebilecek farklı süpernova patlamaları ama yakınımızda yok şu anda. belki de biz tespit edemedik, bilemiyoruz. Yani belki yakınımızda süpernova oluşup, yani benim okuduğum bilgilerde ya da makalelerde yakınımızda olmadığı yönünde ama olsa çok büyük bir tehdit bizim için. O yüzden teknolojimizi geliştirip hayalimizi sırf bu dünya ile kısıtlamamamız gerekiyor. Belki biz 100 yıl önceki Einstein'ı ya da bu denklemleri çıkaran kişileri okuyoruz. 100 yıldan da fazla olan var gerçi de içlerinde. Ama bunları okuyoruz. Belki bizden 100-200 yıl sonra, 1-2 asır sonra diyeyim daha doğrusu, bizim şu anki yaptıklarımız ya da bizim şu dönemdeki bilim insanlarının yaptıklarını onlar şu an aktarıyor olacak. Aynı benim size aktardığım gibi. Yani bu bir bayrak devri gibi düşünün arkadaşlar. bayrağı alan götürüyor. Biz değil tabii ki, bu bilim insanları açısından söylüyor. Bayrağı alan götürüyor, belirli yere kadar taşıyor. Yani ev örneğinde verdiğim gibi evrendeki yerimize biz de evimizi yaratıyoruz aslında, bu bir nevi gibi. Evet, kitap güzel arkadaşlar. Yani boğucu bir kitap değil. Alıp bir solukta okuyabileceğiniz güzel bir kitap. Ben hoşuma gitti, okurken keyif aldım. Tabii ki benim beklentim bir tık daha, hani şöyle, bu bir eleştiri babında değil, kitapta eksiklik olarak gördüğüm bir şey bu. Bir tık daha böyle denklemleri ön plana çıkarsaymış daha güzel olurmuş. Ne açıdan, hani biyografisel gitmesi güzel olmadı mı? Evet, güzel olmuş ama yani burada Einstein'ın, Newton'ın ya da bilindik isimlerin zaten denklemlerine yer verdiği için hayat hikayeleri değil de denklemleri ön plana çıkarması gerekirmiş diye düşünüyorum. Haddim olmayarak en azından. Michael Gulland'ı çünkü bir bilim insanı diye biliyorum. Hatta hemen bakalım, yanlış hatırlamıyorsam, yine yanlış bilgi vermeyeyim. Bir yerde yazıyordu çünkü. Yok, yazmıyormuş arkadaşlar, pardon. Ben herhalde kendim araştırmış olabilirim Michael Gulland kim diye. Ha evet, buradaymış, pardon. Teorik fizik bilginiymiş. ABC News bilim muhabiriymiş bu arada. Yani sonuçta boş birisi değil. Haddim olmayarak sadece kitaba eleştirisel bir yaklaşım sergilemiş oldum. Evet arkadaşlar, bir sonraki podcastimle görüşmek üzere. Hoşça kalın.